Ayrım 6.
Fransızca bana daha zor geldi. Bu dersi el alfabesini bilmeyen Fransız bir bayanla çalıştım. Dudaklarını okumak benim için çok güçtü ve ilerlemem Almancadan daha yavaş oluyordu. Buna rağmen Molière'in ünlü bir oyununu okumaya başardım. Çok eğlendiriciydi fakat William Tell kadar hoşlanmadım ondan. Dudak okuma ve konuşmadaki pratiğim öğretmenlerimki kadar iyi değildi. Diğer insanlar gibi konuşabilmek en büyük isteğimdi ve öğretmenlerim bunu başarabileceğime inanıyorlardı. Çok fazla ve yoğun bir şekilde çalışmamıza rağmen bunu yapamıyordum. Kanımca çok yüksek bir hedef saptamıştık ve hayal kırıklığına uğramamız hemen hemen kesindi. Aritmetik de bana çok zor gelen bir başka konuydu. Bazen tahmin ederek, bazen de düşünmenin bütün gerekli aşamalarından geçmeden soruları cevaplıyordum. Kendi kendime ve bana öğretmek isteyen insanlara gereksiz yere çok fazla güçlük çıkarmış oluyordum. Bu hayal kırıklıkları bazen beni üzüyordu. Fakat diğer konulara olan ilgim, çaba göstermeye devam etmeme yardımcı oluyordu. Özellikle coğrafyayı seviyordum. Doğanın sırlarını, rüzgarın nasıl estiğini, nehirlerin kendi yöntemleriyle kayaları nasıl oyduklarını, neden yağmur yağdığını ve insanlığın kendisinden daha kuvvetli olan birçok baskının üstesinden nasıl geldiğini öğrenmek bir zevkti. New York'ta geçirdiğim 2 yıl mutlu yıllardı ve geriye baktığımda onları gerçek bir zevkle hatırlıyorum. Özellikle bütün öğrencilerin birlikte Central Park'ta yaptıkları yürüyüşler aklıma geliyor. Central Park, New York'un en sevdiğim köşesiydi. Orada neşemi hiç kaybetmiyordum. Her gidişimizde bana oranın anlatılmasından çok hoşlanıyordum. Çünkü orası her gün bir başka güzelliğe bürünüyor gibi geliyordu bana. Sonbaharda New York yakınındaki görülmeye değer çeşitli yerleri ziyaret ettik. Amerikan şairi Bryant'ın bahsettiği Hudson Irmağı'nda bir gezinti yaptık. Yeşil kırlar arasında uzanan bu basit, vahşi manzaraya hayran oldum. Ayrıca Tarrytown'da meşhur Amerikalı yazar Washington Irving'in evinde ziyaret ettik. Wright Humason okulundaki hocalar, sağır öğrencilerin yaşamlarının duyan insanlarınki kadar doğru olmasını sağlamanın yollarını her zaman düşünüyorlardı. 9. Bölüm 1896 Ekim'inde Radcliffe Koleji'ne hazırlanmak için Cambridge Kızlar Okulu'na girdim. Küçük bir kızken Wesley Koleji'ni ziyaret etmiştim. Bir gün ben de koleje gideceğim ama Harvard Koleji'ne diyerek arkadaşlarımı şaşırtmıştım. Neden Wesley Koleji'ne gitmek istediğimi sorulduğunda da orada yalnızca kızların okuduğunu söylüyordum. Büyüdükçe koleje gitmeyi daha da çok istiyordum. Öylesine çok istiyordum ki duyan ve gören kızlarla rekabet etme sorununu hiç düşünmüyordum. Birçok gerçek ve zeki dostum bunu bana hatırlatmışlardı. Fakat o sıralarda New York'tan ayrılmıştım. Radcliffe Koleji'ne gitmem kararlaştırıldı. Bu olay benim Harvard'a gideceğimi söylediğim çocukça sözlere çok yakındı. Cambridge'de Miss Sullivan benimle birlikte derslere girerek hocanın söylediklerini elime heceliyordu. Şüphesiz ki bu okuldaki öğretmenlerin hiçbiri sağır ve kör bir öğrenciyi eğitmekle deneyimli değillerdi. Onlarla konuşabilmenin tek yolu dudaklarını okumaktı. İlk yıl derslerim İngiliz tarihi, İngiliz edebiyatı, Almanca, Latince, matematik ve Latince kompozisyon idi. Bu zamana kadar koleje hazırlık amacı ile hiç ders almamıştım. Fakat Miss Sullivan ile o kadar çok İngilizce pratik yapmıştık ki sonunda öğretmenlerim kolejin önerdiği kitapları iyice okumamın dışında bu konuda daha fazla bir çalışma yapmaya ihtiyacım olmadığına karar verdiler. Ayrıca Almanca ve Fransızca'ya da iyi bir başlangıç yapmış ve 6 ay Latince çalışmıştım. Almanca en iyi bildiğim dersti. Bunlar başlangıçta sahip olduğum avantajlardı. Bazı ciddi dezavantajlarım da vardı. Miss Sullivan gereken kitapların tümünü elime heceleyemiyordu. Philadelphia ve Londra'daki arkadaşlar ellerinden geldiği kadar hızlı çalışmalarına rağmen kitapları kullanabilmem için yeterli sürede kabartma baskıya çevirmeleri çok zor oluyordu. Bir süre sonra öğretmenlerim benim düzgün olmayan konuşmamı öğrendiler ve böylece yanlışlarımı düzelterek sorularıma cevap verebiliyorlardı. Fakat sınıfta not tutamıyor ve egzersizleri yazamıyordum. Bütün kompozisyonlarımı ve çevirilerimi evde daktilomda yazıyordum. Miss Sullivan her gün benimle birlikte sınıfa giriyor ve öğretmenlerin her söylediğini büyük bir sabırla elime heceliyordu. Çalışma saatlerinde yeni kelimeler bularak kabartma yazıya dökülmemiş defter ve kitapları tekrar tekrar bana okumak zorunda kalıyordu. Onun için ne kadar sıkıcı bir şey olmalıydı bu. Almanca öğretmenim ve okul müdürü Miss Gilman beni eğitmek için el alfabesini öğrendiler. Haftada iki kez özel Almanca dersleri alıyordum. Mr. Gilman yıl içinde bir süre bana İngilizce edebiyatı öğretti. Engin tarih ve edebiyat bilgisi ve zekice açıklamaları çalışmamı sınıfta verilen kısa açıklamalarla yetinmekten daha kolay ve zevkli hale getiriyordu. Ünlü İngiliz devlet adamı Burke'ün nutuklarını okudum. Bu, bana politika hakkında okuduğum kitaplardan daha fazla bilgi verdi. Mr. Gilman ve ben, Macaulay tarafından yazılan 18. yüzyılın ünlü yazar ve kritikçisi Samuel Johnson'ın yaşamını okuduk. Yalnız ve hasta olan Johnson için çok üzülüyordum. Başarılarıyla sevinirken hatalarına da göz yumuyordum. Fakat Macaulay'ın da her zaman doğruyu söylediğinden emin değildim. Cambridge okulunda ilk kez kendi yaşıtım olan görebilen ve duyabilen kızlarla arkadaşlık ediyordum. Okula bağlı güzel evlerden birinde birkaç arkadaşla birlikte kalıyordum. Onların bazı oyunlarına katılıyordum. Birlikte uzun yürüyüşlere çıkıyor, çalışmalarımızı inceliyor ve ilgimizi çeken konuları sesli olarak okuyorduk. Kızlardan bazıları el alfabesini öğrenmişlerdi. Miss Sullivan onların konuşmalarını tekrarlamak zorunda kalmıyordu. Noel'de annem ve küçük kız kardeşim tatili benim yanımda geçirdiler. Mr. Gilman, Mildred'in okulunda okumasını nezaketle önerdi. Böylece Mildred benimle birlikte Cambridge'de kaldı ve 6 ay boyunca birbirimizden hemen hemen hiç ayrılmadık. Şimdi birlikte çalışarak ve eğlenerek geçirdiğimiz saatleri hatırlamak bana mutluluk veriyor. Radcliffe Koleji'ndeki ilk sınavlarıma 29 Haziran 3 Temmuz 1897 tarihleri arasında girdim. Sınav konuları Almanca, Fransızca, Latince, İngilizce ile Yunan ve Roma tarihleri olmak üzere toplam 9 dersti. Hepsinden geçtim. Almanca ve İngilizceden pek iyi aldım. Sınavların yapılış biçimini açıklamam gerekir sanırım. Sınav kağıtları Harvard'dan saat 9'da özel bir kurye ile Radcliffe'e gönderiliyordu. Her öğrenci isim ile değil, numara ile tanınıyordu. Benim numaram 233'tü. Fakat ben kabartma yazı makinesi kullandığımdan hangi kağıdın bana ait olduğu belliydi. Sınavlara özel bir odada giriyordum. Bu yüzden makinamın gürültüsü diğer kızları rahatsız etmiyordu. Mr. Gilman bütün sınav sorularını el alfabesi yoluyla aktarıyordu. Rahatsız edilmemizi önlemek amacıyla bir kişi kapıda nöbet tutuyordu. İlk kez Almanca sınavım vardı. Mr. Gilman arkamda oturmuş, bana sınav kağıdını önce tamamen, daha sonra ise cümle cümle okuyordu. Ben de tamamen anladığımı göstermek amacıyla kelimeleri sesli olarak tekrarlıyordum. Sorular zordu. Cevapları yazı makinesiyle yazarken tereddüt ediyordum. Mr. Gilman yazdıklarımı bana heceliyordu. Gerekli gördüğüm yerlerde değişiklikler yapıyordum. O da bunları kaydediyordu. Burada şunu belirtmek isterim ki bu avantaja Radcliffe'de daha sonraki sınavlarımın hiçbirinde sahip olamadım. Hiç kimse yazdığım kağıtları bana okumuyordu ve erken bitirmedikçe yanlışlarımı düzeltme fırsatım olmuyordu. Erken bitirdiğim zaman kalan zamanda hatırlayabildiğim kadarıyla yanlışlarımı düzeltiyordum. Bu düzeltmeleri kağıdın sonunda belirtiyordum. İlk sınavlarımda son sınavlarımdan daha başarılı olmamın iki nedeni vardı. Son sınavlarımda bana yazdıklarımı okuyacak kimse yoktu. Ve ilk sınavlarda Cambridge'deki öğrenimimden önce görmüş olduğum bazı konulardan sorumluydum. Mr. Gilman yazdıklarımı incelenmek üzere kağıtlarım benim, yani 233 numaralı öğrencinin olduğunu belirten bir not ile gönderiyordu. Diğer bütün sınavlar aynı şekilde yapıldı. Hepsi ilkinden kolaydı. Latince sınavının yapıldığı gün, sorular dağıtıldığında, Almanca öğretmenimin gelip bana Almancadan geçtiğimi söylediği anı hatırlıyorum. Bu bana öyle cesaret verdi ki, önümdeki soruları mutlu bir kalp ile çarçabuk cevapladım. Mr. Gilman'ın okulunda ikinci yılıma başladığımda ümit doluydum. Başarmaya azimliydim. Ancak birkaç hafta zor günlerdi. Mr. Gilman o yıl benim esas ders olarak matematik çalışmam gerektiğine inanıyordu. Fizik, cebir, geometri, Yunanca ve Latince dersleri görüyordum. Derslere başlayabilmem için gerekli kitapların çoğu kabartma yazıya çevrilmemişti. Okuduğum sınıflar çok büyüktü ve öğretmenlerin benimle kişisel olarak ilgilenmeleri olanaksızdı. Miss Sullivan bana bütün kitapları okumak, ayrıca öğretmenlerin sınıfta anlattıklarını da hecelemek zorundaydı. Bazen bu çalışma onun için de çok zor oluyor gibi geliyordu bana. Cebir ve geometriyi sınıfta yazmam gerekiyordu. Ayrıca fizik problemlerini de sınıfta yapmalıydım. Bir yazı makinesi alıncaya kadar bu olanaksızdı. Geometride tahtaya çizilen şekilleri göremiyordum. Onları kafamda açıkça canlandırabilmenin tek yolu, bir parça kumaş üzerine tellerle şekilleri çizmekti. Her problem için kafamda çok fazla bilgi bulundurmam gerekiyordu. Bazen bütün cesaretimi yitiriyor ve duygularımı, özellikle bütün arkadaşlarım arasında, her şeyi bana gerçekten anlaşılır bir biçimde sunmayı başaran tek kişi olan Mrs. Sullivan'a karşı, hatırladıkça üzüntü duyduğum bir biçimde açığa vuruyordum. Ancak yavaş yavaş güçlüklerim yok olmaya başlamıştı. Kabartma baskılı kitaplarım gelmiş ve ben büyük bir güvenle çalışmaya başlamıştım. Cebir ve geometri hala benim için anlaşılması güç olan iki dersti. Daha önce de söylediğim gibi matematiğim iyi değildi. Çeşitli noktalar arasındaki farklılıklar bana istediğim ölçüde anlatılmıyordu. Geometrideki şekiller genellikle zor geliyordu. Çünkü tel parçaları ile yapsam bile farklı parçaların birbirleriyle olan ilişkilerini göremiyordum. Bu güçlükleri yenmeye başlamıştım ki her şeyi değiştiren bir olay meydana geldi. Kitaplarım gelmeden kısa bir süre önce Mr. Gilman, Miss Sullivan'a benim için çok fazla çalıştığımı düşündüğünü söyledi. Karşı koymama rağmen, derslerimin sayısını azalttı. Başlangıçta koleje hazırlık için gerekirse 5 yıllık bir öğrenim görmemi kararlaştırmıştık. Fakat ilk sınavlardaki başarı durumum hazırlığımı 2 yıl daha fazla sürede tamamlayabileceğimi ortaya koymuştu. Önceleri Mr. Gilman buna katılıyordu. Fakat şimdi çalışmalar bana zor geldikçe çok fazla çalıştığım ve okulunda 3 yıl daha okumam konusunda ısrar ediyordu. Bu plandan hoşlanmamıştım. Çünkü koleje kendi sınıfımla birlikte gitmek istiyordum. Kasım'ın 17'sinde kendimi iyi hissetmediğimden okula gitmedim. Miss Sullivan hastalığımın ciddi olmadığını biliyordu. Fakat Mr. Gilman yorgun düştüğümü söyleyerek çalışma programımı değiştirdi. Böylece kendi sınıfımla final sınavlarına girmem imkansızlaşıyordu. Sonunda Miss Sullivan ile Mr. Gilman arasındaki görüş ayrılığı annemin, kardeşim Mildred ve beni Cambridge okulundan almasına neden oldu. Öğrenimime özel bir öğretmen, Cambridge'den Mr. Merton Keith ile devam etmem planlandı. Miss Sullivan ile ben kışın geri kalan kısmını Boston'dan 25 mil uzaklıkta bir kasabada bazı dostların yanında geçirdik. Şubat ayından 1898 Temmuz'una kadar Mr. Keith haftada 2 kez gelerek bana cebir, geometri, Yunanca ve Latince öğretti. Dersleri Miss Sullivan tercüme ediyordu. 1898 Ekim'inde Boston'a döndük. 8 ay boyunca Mr. Keith bana 1 saate yakın sürelerle haftada 5 kez ders verdi. Her seferinde önce bir önceki derste anlamadığım yerleri izah ediyor, bana yeni dersler veriyor ve hafta boyunca yazı makinamda yazdığım Yunanca alıştırmaları beraberinde evine götürüyordu. Bunları tamamen düzelterek tekrar bana veriyordu. Bu şekilde ara vermeden koleje hazırlandım. Özel ders almayı sınıfta eğitim görmekten daha kolay ve daha güzel buldum. Acele etmek ve şaşırmak yoktu. Mr. Keith anlamadığım konuları bana defalarca açıklıyordu. Böylece okuldakinden daha iyi çalışıyor ve daha büyük bir ilerleme kaydediyordum. Hala matematik bana diğer derslerden zor geliyordu. Keşke cebir ve geometri, yabancı dil ve edebiyatın yarısı kadar kolay olsaydı. Fakat Mr. Keith matematiği de ilginç bir hale getiriyordu. Anlamamı sağlamayı başarıyordu. Belleğimi ve hevesimi canlı tutuyor, çarçabuk her şeyi öğretmek amacıyla hareket ederek hiçbir yere varamamak yerine yavaş ve dikkatle öğrenmemi sağlamaya çalışıyordu. Bazen insanın sabrını taşıracak kadar budala olmama rağmen daima bana karşı nazik ve kibardı. 29 ve 30 Haziran 1899'da Radcliffe Koleji için final sınavlarına girdim. Yunanca, Latince, geometri ve cebirden sınava giriyordum. Kolej yetkilileri Mr. Sullivan'ın sınav kağıtlarını bana okumasına izin vermediler. Perkins Köller Enstitüsü'nden bir öğretmen soruları benim için kopya etti. Bu öğretmen bana yabancıydı ve kabartma yazı yazmanın dışında benimle hiç konuşmuyordu. Kabartma baskı yabancı dillerde yeterli oluyordu. Fakat matematik konusunda yeterli değildi. O güne kadar cebirde İngilizce kabartma yazı kullanmıştım. Ancak sınavdan 2 gün önce Amerikan kabartma yazısının kullanacağını öğrendim. Böylece son dakikada yeni bir sistem öğrenmek zorunda kalmıştım. Sınava girdiğimde şaşkındım. Gerçekte bütün işaretleri doğru okuduğumdan emin değildim. Geometride problemlerin elime hecelenmesine alışmıştım. Cevaplarımı da yazı makinamla yazmaya alışık değildim. Çalışmalarımı ya kafamda ya da kabartma yazı ile yapardım. Sınavlar benim için çok zordu. Buna rağmen bütün güçlükleri yendiğimi bilmenin sevincini yaşadım. Artık Radcliffe Koleji'ne girmekte serbesttim. 10. Bölüm. Koleje gitmeden önce Mr. Keith'in yönetiminde bir yıl daha çalışmamın uygun olacağı düşünüldü. Bu yüzden koleje gitme rüyam 1900 yılının sonbaharına kadar gerçekleşemedi. Radcliffe'deki ilk günümü hatırlıyorum. Benim için ilginçliklerle dolu bir gündü. Önümdeki yıllara ümitle bakıyordum. İçimden büyük bir güç, görebilen ve duyabilen insanlarla aynı deneyimlerle karşılaşmaya heveslendiriyordu beni. Arkadaşlarım bunu denememi tavsiye etmişlerdi. Bazen kendi kalbim bile bu düşünceye karşı ikna etmeye çalışıyordu beni. Zor olacağını biliyordum. Fakat bütün güçlükleri yenmek istiyordum. Görebilen ve duyabilen biri kadar öğrenebileceğimi hissediyordum. Yalnızca öğrenmek için benim farklı yollar denemem gerekiyordu. Kolejde düşünen, seven ve benim gibi mücadele eden birçok kızla yakınlık kuracağımı hissediyordum. Çalışmalarıma hevesle başladım. Bana açılan güzellik ve aydınlıklarla dolu yeni bir dünya görüyordum. Sanki her şeyi öğrenebileceğimi hissediyordum. Akıl dünyasında bir başkası kadar özgür olabileceğimi hissediyordum. Bu dünyanın manzaraları, sevinçleri, üzüntüleri, çevremdeki gerçek dünyayı anlamama yardımcı olacaktı. Sınıflar büyüklüğün ve yüceliğin ruhu ile dolu görünüyordu. Profesörler zeka doluydu. Kısa bir süre sonra kolejin kafamda canlandırdığım gibi olmadığını anladım. Dahası koleje gitmenin dezavantajlarını da yaşadım. Bir kere hiç yeterli zamanım olmamıştır. Oysa düşünmek, geceleri yalnız başıma oturup hayal kurmak ve sevdiğim bir şiirin yorumunu yapmak için zamana ihtiyacım vardı. Fakat kolejde bunlara zaman bulamıyordum. İnsanlar koleji öğrenmek için gidiyorlardı, düşünmek için değil. Koleje gidenler kitapları, hayal kurmayı ve yalnız kalmayı arkalarında bırakıyorlardı. Kendimi rahatlatmak için, daha sonra kullanmak için şimdi hazine topluyorum diye düşünüyordum. Ama geleceğin zenginliğindense bulduğum andaki eğlenceyi tercih ederdim. İlk yıl derslerim Fransızca, Almanca, tarih, İngilizce kompozisyon ve İngiliz edebiyatıydı. Birçok ünlü Fransız ve Alman yazarları okudum. Roma İmparatorluğu'nun çöküşünden 18. yüzyıla kadar olan tarihi çabucak gözden geçirdim. İngiliz edebiyatından Milton'ı okudum. İnsanlar bana çoğu kez kolejde karşılaştığım güçlüklerin üstesinden nasıl geldiğimi sorarlar. Şüphesiz ki sınıfta yalnız gibiydim. Öğretmen sanki telefonla konuşuyormuşçasına uzaktı. Dersler ellerime mümkün olduğunca hızlı heceleniyordu.